주치님 세세.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden nasılsınız, iyisiniz? Yine Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Değerli konuğumla birlikte. Yine sizleri ilgilendiren, aslında hayatın içerisinde olan güzel bir konuyla sizlerle baş başa olacağız. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoterapi Kliniği'nden baş asistan Sayın İlknur Kayalı hanımefendiyi bugün konuk ettik. Daha önce de hatırlarsanız geçen programlarda da meme kanseri konusunda kendisiyle muhabbetimiz olmuştu. Bugün çok daha önemli bir konu aslında. Kanser tedavisi gören hastalarda beslenme ile ilgili konuşacağız. Ben konuğumuza dönüp önce bir hoş geldiniz diyeyim isterseniz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ediyorum, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız?
Biz deyiz hocam. Tabii biz her konuğumuz olduğu gibi sizi kısaca tanıttık ama sizin de kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Buyurun kısaca sizi tanıyalım, ardından konumuza geçelim isterseniz.
Teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Numune Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde asistanlık yaptım. Asistanlık sonrasında da baş asistan olarak devam ediyorum. Hı hı. Yaşım ortaya çıkacak ama 91 yılından beri kanser hastasıyla beraberim.
Evet.
Son dönemde de özellikle makinalarımızın yenilenmesinden sonra, ki bu makinaların yenilenmesi için hastane yöneticimiz Profesör Doktor Nurullah Zengin'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Evet, biz de teşekkür edelim yaptığı güzel hizmetten dolayı.
Kesinlikle. Şimdi daha çok meme kanserli hastalar, beyin tümörlü hastalar ve beyin metastazlı hastalarla özel olarak ilgileniyorum. Ayrıca da kanser tedavisi alan hastalarda beslenme benim için çok vazgeçilmez, çok önemli bir konu. Onunla ilgileniyorum.
Evet, şimdi nihayetinde hayatımızda beslenme çok önemli. Hani can boğazdan gelir kelimesini biz toplumda çok kullanırız. Yeme içme bizim için, hayatımızı idame ettirmemiz için çok önemli olan bir konu. Ama tabii kanser tedavisi gören hastalarda da beslenme bizden birkaç kat daha önemli diye biliyorum. Çünkü onların hücreleriyle ilgili problemleri olduğu için ve hayatlarını daha iyi idame ettirmeleri ve enerjileri bol olmaları lazım ki, vücutları sağlam olması lazım ki bu tedaviyle başa çıkabilsinler, iyi olsun. Kanser tedavilerinin fizyolojik olarak vücutlarında, organlarında bazı değişiklikler söz konusu. Bunlar siz birazdan bize zaten açıklayacaksınız. Bu fizyolojik değişikliklerden dolayı da beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Bunun için ne yapmaları lazım? Daha öncesinde şunu sormak istiyorum. Yani kanser tedavisi gören hastaları organlarında ne tür problemler oluyor? Neden beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir? Buyurun.
Teşekkür ederim. Öncelikle tüm kanser tedavisi gören hastalara Allah'tan acil şifa diliyorum. Güzel. Yakınlarına da kolaylıklar diliyorum. Çünkü bu uzun ve zor bir süreç. Niye hastalar beslenemiyor? Bir kere hastalığın kendisi nedeniyle beslenemiyor biliyor. Hastalığın yerleşim yeri çok önemli. Yani boğazında tümörü olan veya bağırsaklarında kanseri olan bir insanın beslenebilmesi çok zor. İkincisi, tedaviler nedeniyle beslenemeyebiliyor. Yani kemoterapi alıyor. Kemoterapiye bağlı olarak ağzında, yutağında, gırtlağında, midesinde, bağırsaklarında hücre değişimleri oluyor. Mukozit dediğimiz. Veya radyoterapiye bağlı olarak, tedavilere bağlı olarak radyoterapi verdiğimiz alana eğer mesela özofagus, yani yutak borusu giriyorsa, hı hı, hasta yutarken ağrı hissediyor. Onun için de yiyemiyor. Hı. Veya boğazında aynı şekilde tedavi alıyorsa yiyemiyor. Veya kemoterapiye bağlı yan etkiler olabiliyor keza. Bunlar bizim direkt olarak etkilerimiz. Bir de demin belirttiğiniz gibi hücresel değişimler olabiliyor. Yani metabolik sendromlar olabiliyor. Normalde salgılanmayan bazı hormonlar veya maddeler diyelim kısaca vücuttan salgılanıyor. Bunlar da hastada zayıflamaya neden olabiliyor. Bir de bunların dışında hastanın moral bozukluğu veya depresyonu yemesini engelliyor. Yemek istemiyor, yiyebilecek bile olsa yemek istemiyor. Mutsuz hissediyor kendini, iştahsız hissediyor. Boğazından geçmiyor. Onun için şimdi niye yemek önemli, niye beslenme önemli? Bir kere tedavisinin devamı için çok önemli. Kişinin o ağır tedavileri devam ettirebilmesi için beslenmesi çok önemli. Normal hücrelerin beslenmeye devam etmeleri lazım. Çünkü biz tedavilerle kanserli hücreleri yok etmeye çalışırken normal hücrelere de zarar verebiliyoruz. O normal hücrelerin toparlanması lazım. Veya radyoterapi alanına giren diğer hücrelerin ya korunması ya da yeniden ortaya çıkması lazım, yapılanması lazım. Mesela bağırsak hücreleri gibi.
Şey sorabilir miyim hocam? Özür dilerim. Hani araya girdim. Yani ben bu kemoterapi ve radyoterapi içinde geçerli mi? Yani normal hücreler bu iki tedaviyi alırken mutlaka etkilenir mi?
Evet.
Tamam.
Evet. Çünkü kemoterapi sistemik bir tedavidir. Hı-hı. Yani hastamızın damarından uygulanır genellikle ve tüm vücuda yayılır. Özellikle de hızlı çoğalan hücreleri etkilediği için ki bunda kemik iliği hücreleri, bağırsak hücreleri gibi hücreler var veya işte epitel dediğimiz ağzımızdan popoya kadar, anüse kadar döşeyen epitel hücresi var. Onları etkiliyor. Radyoterapi bölgesel tedavidir ama alanımızın içine giren yerlerde yani bir baş boyun tümörü hastasıysa gırtlak kanseri ise mesela o bölge içindeki normal hücreleri de etkileyecektir ve yutmayı zorlaştıracaktır.
Biz de normal hücrelerimizi koruyabilmek adına beslenmemize dikkat etmemiz lazım.
Evet.
Buyurun.
Evet. Yani burada amacımız ne? Hastanın uygun ağırlığını bulmak. Burada altını çizmek istiyorum. Şöyle bir yanlış yapılabilir. Hasta kilolu görünüyor olabilir. Ama bu sadece yağ dokusu veya ödem olabilir. Onun için bir uzman tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Kas dokusu gitmiştir hastanın. Hasta aslında çöküştedir. Ama dışarıdan baktığınızda iyiymiş gibi görünebilir. Hı hı. Onun için muhakkak ölçümler yapılması lazım. Ya bu işi bilen bir hekim tarafından ya da bir diyet uzmanı tarafından ölçümler yapılması lazım. Kan değerlerine bakılması lazım. Çok normal görünüyor olabilir ama aslında o katabolik sürece girmiştir. Yani yıkım başlamıştır ama henüz daha gözle görülür durumda değildir. Bazı klasik bilgilerimiz var. Son 6 ay içinde kilo kaybının %10 veya daha fazla olması diyoruz mesela. Ama bunlar çok klasik bilgiler. Her bir hastaya özel davranılması lazım. Mesela hastaya sorarız. Yemek yiyebiliyor musun? Genellikle de hastalar yiyebildiğini söylerler. O biraz da kendini iyi hissetme duygusuyladır çünkü. Muhakkak irdelemek lazım. Ne yiyorsun? Sadece bir tabak çorba, bir kase çorba içebiliyordur mesela. Hı hı. Ama yiyorum diyordur size. Diğer bir durum sağlıklı diyet uygulamasını sağlamak. Yani sadece karbonhidrat, makarna yiyordur sadece mesela. Hı hı. Veya yetersiz besleniyordur. Onun için sağlıklı bir diyet uygulamak çok önemli. Biz hastamızı aktif bir yaşamda tutmalıyız ki ayrıca hem kanser tedavisini devam ettirebilsin hem ikincil yinelemelerden yani nükslerden korunabilsin. Sonrasında da çok önemli. Şimdi şöyle bir ayrıma girelim. Biz burada kanser tedavisi alan hastaların beslenmesinden konuşuyoruz. Çünkü biliniyor ki artık öncesinde sağlıksız beslenme kanser nedeni olabiliyor. Ama konumuz bu değil. Bir de bir başka özellikle belirtmek istediğim nokta çok soru gelir çünkü. Şeker veya şekerli yiyecekler kanser hücrelerini besler mi? Hı hı. Vücutta şeker olduğu sürece kanser hücresi onu çekecektir zaten.
Yani biz şöyle biliyoruz yani kanser hücresinin şekere karşı bir zaafı olduğunu yani sürekli bunu absorbe ettiğini biliyoruz. Evet. Biz böyle biliyoruz ama mesela işte bunu bile bile de bir tedavi gören bir insanın şekerli yiyeceklerden kaçması mı gerekir yani? Bunu ne yapması lazım? Veyahut da işte daha doğal bir şekerle mi bunu beslemek lazım? Bu tabii çok önemli. Siz de buna değindiniz bence. Buyurun.
Yani önemli olan aşırıya kaçmamak aslında. Her şeyi normal olması gerektiği gibi sağlıklı tüketmek aslında. Çünkü sizin vücudunuzda illaki glukoz yani şeker oluşuyor ve kanser hücresi onu alıyor. Siz şekersiz yemekle, hiç şeker yememekle onun şeker almamasını sağlayamazsınız. Ama tabii bu demek değil ki abartın. Çünkü kemoterapi alan hastalarda özellikle insülin direnci gelişiyor. Sıkıntı ne? İnsülin salgılanıyor fakat bir türlü ulaşıp da kan şekerini düşürmesi gereken hücreye etki edemiyor. O zaman da insüline benzeyen büyüme faktörü denilen bir madde salgılanıyor. O maddenin salgılanması kanser hücresini tetikleme özelliğine sahip. Onun için aniden çok yüklenmiş şekerli yiyecek yemek sıkıntı yaratabiliyor. Dediğim gibi sınırını bilerek her gıda için aslında geçerli. Yani sınırını bilerek yediğiniz zaman problem yok. Hayatınızı keyifli yaşamanız lazım. Bunu da her şeyden kısarak değil ama dengeli beslenerek yapmanız lazım.
Peki hani biraz önce bahsettiniz ya hani mutlaka bir diyetisyene veya uzman evet. hekime başvurmak lazım. Kliniklerde bununla ilgili bir çalışma var mı? Yani hasta tedaviye başlamadan önce oradaki bir diyetisyenle görüşüp durumunu anlatıp ona göre beslenmesini düzenlemesi veyahut da herhangi bir bununla ilgili bir hekime gönderiyor musunuz? Böyle bir çalışma oluyor mu?
Biz Numune Hastanesi olarak, Ankara Numune Hastanesi olarak çok şanslıyız. Çünkü bir klinik nütrisyon timimiz var.
Çok iyi, evet. Yani bir ekibiniz var bununla
evet.
ilgili.
Evet, evet. Hem doktorlardan, hem hemşirelerden, hem de diyet uzmanlarından oluştuğu için biz çok şanslıyız. Ayrıca kliniklerde bu işle özel olarak ilgilenen hemşireler var. Ben nütrisyon timinde görevliyim. Tüm Türkiye'den bu işle ilgilenen hemşireler gelip bizde eğitim alıyorlar. Evet. Evet, konu bazında yani hem kanserli hastada hem kadın doğum hastalarında, kadın doğum hastalığı olan hastalarda hem mesela psikiyatrik hastalarda hepsinin beslenme şekli farklı olabiliyor çünkü. O konuda eğitim alıyorlar ve tüm Türkiye'ye döndüklerinde oradaki hastalarla ilgileniyorlar. O çok önemli. Yani klasik bilgilerimiz var. Şu kadar gram protein almalı, şu kadar gram yağ almalı, karbonhidrat almalı. Ama bu kişiden kişiye değişiyor. En basit örneği vücudumuzda dışarıdan aldığımız ve hızlı çoğalan hücrelerin kullandığı glutamin adı verilen bir amino asit var mesela. Kanser tedavisi alanlarda normal hücrelerin buna ihtiyacı olduğu için vücuttan bunları çekiyor. Dışarıdan bunun yerine konması lazım. Muhakkak. Siz hastanıza glutamin başlamazsanız eğer eksiklik oluyor ve yeni doku oluşumu, yeni normal doku oluşumu azalıyor. Onun için ben dışarıdan hastalarıma hem glutamin içeren, içinde arginin olan, o da normal hücre döngüsünü destekler çünkü, hem de HMB olan ürünleri muhakkak başlıyorum. Onun yanında bazı ticari ürünler var. Şimdi buradan beni dinleyen kanser hastalarına özellikle seslenmek istiyorum. Bir ağız alışkanlığıyla çok yanlış olarak onlara mama deniyor. Onlar mama değil. Mama bebeklere verilir. Genel toplumda böyle bir yanlış terminoloji var. Onlar nutrisyon, medikal nutrisyon ürünleri. Ve gerçekten her şey dengeli onların içinde. Kalori hesabıyla gene hastalara veriyoruz. Kullanımını da ona göre hesaplayarak veriyoruz, öneriyoruz. Yani sabah akşam kullanılan var, günde 3 kere kullanılan var mesela. Tatları var onların. Bu bazı kanser tedavisi alan hastalarda ağız tadı bozuluyor. Yememek de onun için oluyor zaten. Ama gene de hani çok güçlü tatlar olmasa da kişilerin tercih edebileceği tatlar olabiliyor. Bunları lütfen doktorunuz reçete ettiği zaman lütfen tüketin. Bir, ikincisi lütfen başkasının lafıyla ne kullanın ne kullanmamazlık yapın. Çünkü hep aynı şey söylenir ama komşunuzun ilacı size zehir olabilir. başkasına yazılmış bir klinik nütrisyon, medikal nütrisyon ürünü size iyi gelmeyebilir. Çünkü bunlar çok önemli. Onun dışında mesela hastalara şunu öneririm, hasta yakınlarına. Kalabalık ortamlarda yiyin. Çünkü bir insanın tek başına yemesi çok zordur. Depresyon olduğu durumlarda özellikle. Ama aile fertleriyle beraber yendiği zaman yemek çok daha neşeli, eğlenceli. Hani konuşurken bazen yediğinizi bilmezsiniz ya. Evet, onun gibi arada gidebilir. Bu da çok önemli. Eğer beslenmeniz iyi olmazsa unutmayınız. Kemoterapiyi ve veya radyoterapiyi sonuna kadar götüremeyebilirsiniz. Bu da hastalığınızın tedavisini olumsuz yönde etkileyecektir. Beslenme bu yüzden çok önemli. Ve dengeli beslenme gerçekten çok önemli. Yani salatanızı da yiyeceksiniz, etinizi de yiyeceksiniz, meyvenizi de yiyeceksiniz. Önemli olan lütfen dışarıdan menşeini bilmediğiniz yiyeceklerden yemeyiniz. Temizliğine güvenmediğiniz yiyeceklerden yemeyiniz. Çünkü kemoterapi alırken özellikle kemik iliği baskılanması nedeniyle enfeksiyonlara çok açık oluyoruz. Oluyor o hastalarımız. Çok basit bir parazit enfeksiyonu mesela iyi yıkanmamış yemeklerden geçen, salatadan geçen bizim hastalarımıza çok ciddi problemler doğurabiliyor. Bir diğeri lütfen mesela baharatlı şeyler yemeyiniz. Kabuklu kuru yemiş tüketmeyiniz. Çünkü bunlar boğazınızda mukozit olmuş boğazınızdan aşağı inerken ciddi sıkıntılara yol açabilir sizde. Acı bir şeyler yemeyiniz. Kenarı sert bir şeyler, ekmek kenarı gibi yemeyiniz. Köpüren içecekler içmeyiniz. Yani bilmiyorum reklama girer mi? Hani genel ismi olduğu için söyleyebilir miyim?
Mesela, asitli içecekler.
Asitli içeceklerden hani örnek verebilir miyim reklam olmasın diye?
Yani isim vermesek olabilir. Peki. Asitli içecekler genel olarak diyebiliriz.
Evet. Yani alkolden bahsetmiyorum köpüren içecekler derken. Alkolsüz içeceklerden de bahsediyorum. Lütfen bunlardan içmeyiniz. Çünkü onlar inerken sizin zaten nazikleşmiş özofagosunuza zarar verebilir.
Bu daha çok özofagus seyahati için mi geçer?
Hayır.
Yani bu bahsettiğiniz şey genel manada değil mi hocam?
Evet.
Yani genel manada.
Evet. Evet. Kemoterapi alan hastaların çünkü tüm vücutlarında mukozit oluyor. Ağız
Anladım.
İçinden başlıyor. Dediğim gibi ta aşağı kadar iniyor. Onun için kenarı sert bir yiyecek. Ekmek kenarı mesela. Ne kadar basittir aslında
evet.
Değil mi? Ama çizer ve yara yapar.
Evet.
Turşu mesela asitli yiyecekler. Mukoziti arttırır. Çok basittir ama sıkıntı verir. Bir diğeri kemoterapi alırken lütfen antioksidan dediğimiz E vitamini içeren ilaçlar kullanmayınız veya bu yiyecekleri tüketmeyiniz. En basiti greyfurttur ve nardır. Bunlar çok muhteşem yiyecekler normal şartlarda. Çünkü vücudumuzu temizliyor, zehirden temizliyor. Ama verdiğimiz kemoterapi de aslında bir çeşit zehir diyebiliriz. Ve belli bir süre kalması lazım vücutta ki kanserli hücre ondan etkilensin ve yok olsun. Siz karaciğer enzimlerinizi artıracak şekilde bu antioksidanlardan tüketirseniz eğer onu da temizliyor. Çünkü o ayırım yapmıyor. Bu kötü diyor, temizliyor. Bu ilaç demiyor çünkü.
Evet.
Limon mesela onu ağız içi yaralarda kullanıyoruz ama birkaç damla suya koyarak kullanıyoruz. Limon tükettiğiniz zaman da antioksidan bir, ikincisi asitli ve ekşi. Gene çok rahatsız edebilir sizi. Hastalarımız için bazı özel gargaralar var. Onları öneriyorum. Şimdi herhangi bir isim veremiyorum. Ticari isim olacağı
evet,
için
evet.
Reklama girmesin diye ama zaten hekimlerimiz bunları biliyorlar ve yardımcı olacaklar.
Şimdi bundan şunu anladım ben. Ya eğer kemoterapi görüyorsa bir hasta genel manada işte bu bahsettiğiniz yiyecekler zarar veriyorsa yani mukozasına veyahut organına o yedi ağzına zarar veriyorsa bunu mutlaka kesmesi lazım. Ama
evet.
Şimdi yani bunu örnek olsun diye diyorum. Prostat seyalı bir hastamız var. Bu da eğer kemoterapi değil de radyoterapi alıyorsa, radyoterapide de yine bu yiyeceklerine dikkat etmesi gerekir mi? Bu bahsettiğiniz yiyeceklere dikkat etmesi gerekir mi? Çünkü radyoterapi biraz daha lokalize bildiğim kadarıyla yapılacak, tedavi olacak yer. Bunlarda dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Bunları muhtemelen ayıracağız yine. İşte bir eğer ağız içi yaraları varsa, özofagusta problem varsa, hastamızın midesinde problem varsa, işte prostatta varsa, bununla bu hastalarımızın da özel olarak yapılması gereken şeyler vardır. İsterseniz ondan böyle kabaca en çok rastladığınız, dikkat edilmesi gereken bir husus varsa ondan da bahsedebiliriz.
Çok haklısınız Bilal Bey, evet. Çünkü biz bu tip durumları aslında en çok baş boyun tümörlerinde, özofagus yani yutak tümörlerinde, akciğer tümörlerinde ve gastrointestinal sistem tümörlerinde görüyoruz. Fakat prostat da kemoterapi değil de sadece radyoterapiyle tedavi edilen bir durum. Fakat hastanın karın bölgesini ışınlıyoruz. Her ne kadar şimdi şu anda numune hastanesinde kullandığımız makineler gerçekten çok teknolojik olarak ileri olmasına rağmen, ne yaparsak yapalım bir miktar kalın bağırsak veya ince bağırsak işin içine girebiliyor. O durumda da gene hastaya bağırsaklarını rahatsız etmeyecek yiyecekler yemesini öneriyoruz. Gene burada asitli yiyecekler mesela bağırsaklarını rahatsız edebilir. Ya da demin bahsettiğim glutamin denilen en fazla bağırsaklar tarafından kullanılan proteini bu hastalara muhakkak başlıyoruz ki bu hastalarda rektal etkilenmeden dolayı ishal olabiliyor. Çok şiddetli ishal olabiliyor veya kanama olabiliyor. Bunlardan korumak için hastalarımızı kesinlikle mesela kabız olmamaları gerekiyor. Diyelim ki tedavi başlangıcında kabız hasta. Bu hastalarda düzenlemeler yapıyoruz muhakkak. Beslenmesiyle ve veya ilaçlarla.
Çünkü hani kabızlık ve ishal olayı nihayetinde beslenmeyle eşdeğer bir şey. O yüzden mutlaka beslenmesine en çok dikkat etmesi gereken hastalardan diyelim.
Mesela meme kanserli hastalar. Meme bildiğimiz gibi vücudumuzun içinde değil daha dışında olan. Evet. Fakat biz onu ışınlarken özellikle lenfatikleri de ışınlıyorsak eğer yutak porusu işin içine giriyor. Ben hastalarıma da ikinci haftada yutak borusunda özofajit beklerim. Ve hastalarımı da bu konuda bilgilendiririm. Bir şikayetiniz olduğu zaman hemen bana haber verin. Glutamin muhakkak onlara baştan başlıyorum. Ama ağrı kesicilerini veya gargarasını ona göre düzenliyorum. Ağrı kesici olmaz hasta yiyemiyor. Hani meme kanseri çok daha farklıdır diye düşünülüyor ama öyle olmuyor. Onun için muhakkak düzenleme şart, düzenleme gerekiyor.
Evet, isterseniz şöyle yapalım hocam, kısa bir parça arası verelim. Ardından şöyle, radyoterapi için işte özofagustan başlayıp yapması, hastalarımızın nasıl beslenmesi gerekiyor. Daha sonra aşağıya doğru ki kısaca siz bilgi verdiniz, işte meme kanserlerinde özofajit olması, buna dikkat etmesi gereken. Böyle kısa kısa açıklarsak İyi olur. Değerli dinleyenler, kısa bir parça arası vereceğiz. Ardından sizlerle birlikte olacağız. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Radyoterapi Kliniği'nden uzman doktor İlknur Kayalı hanımefendi ile kanser hastası, kanser tedavisi gören hastalarda beslenme ile ilgili konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra, güzel parça arasından sonra beraberiz efendim, ayrılmayın bizden.
Cesaret
Evet değerli dinleyenler, Sağlıcakla programı devam ediyor efendim. Konumuz kanser tedavisi gören hastalarda beslenme. Şimdi ayrımını birinci bölümde yaptık, kemoterapi hastalarının genel manada bir etkilenme olduğunu, o yüzden beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini ve aynı zamanda mutlaka kanser tedavisi gören hastalarımıza zaten kliniklerde bununla ilgili bilgilendirme yapılıyordur ama öncelikle bir diyetisyen veya uzman bir hekimle görüşüp durumuyla ilgili, yani beslenmesinin durumunun, işte kasının ne durumda olduğu, biraz önce İlknur hocam da bahsetti, bunlara dikkat etmesi gerektiğini söyledik. Şimdi ikinci bölümde bahsettiğimiz üzere radyoterapide daha lokal bir tedavi söz konusu. Belirli yerler radyoterapiyle tedavi ediliyor. Onların beslenmelerini böyle başlıklar altında sizlere bilgi verecek değerli hocam. Buyurun hocam, başlayabiliriz.
Sizler teşekkür ediyorum.
Radyoterapi alan bölgelerde beslenmelerine dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir hastalarımız?
Şimdi radyoterapi nedeniyle beslenmesi bozulan hastalarda şöyle başlayabiliriz aslında. Önce demin sizin de belirttiğiniz gibi bireye özel beslenme konsültasyonları. Arkasından oral suplementasyon.
Evet.
Olmuyorsa enteral beslenme, olmuyorsa parenteral beslenme olması lazım. Mesela baş boyun tümörü nedeniyle radyoterapi alan hastalarda gırtlak ve çevresi tedaviye girdiği için bu hastalarda özofajit, demin bahsettiğim üzere risk altında, özofajit riski altında olacaklar. Bu hastaların tüm besinlerden tüketmeleri lazım. Çünkü besinin vücuda giriş kapısında problem var. Hiçbir şey yiyemiyorlar.
Hı
hı. Dengeli ve tam bir beslenme olması lazım. Sadece tek bir ürünle, sadece protein alsın mesela. Böyle bir şansları yok. Günde bu hastalara gıdalarına ek olarak 1000-1200 kilokalorilik bir ek yapılması gerekebilir. Ne yemeyecekler? Kendilerini acıtacak hiçbir şeyi yemeyecekler. Zaten yemezler. Çünkü ağrı olur. Yutmada da zorluk olur bu hastalarımızda. Burada parantez içinde beslenmeyle direkt alakalı olmasa da ağız hijyeninin çok önemli olduğunu söylemem lazım. Düzgün dişlerini fırçalamamak mesela.
Hı hı.
Ağız içinde bakteri birikimine, diş çürümelerine veya yaranın geç iyileşmesine neden olabiliyor. Onun içinde diş etlerini çok acıtmayacak, etkilemeyecek bir diş macunu, ki piyasada var bunlar.
Hı hı.
Ve yumuşak bir diş fırçasıyla dişlerini muhakkak fırçalayacaklar. Ağız hijyenine çok önem verecekler.
Hı hı.
Takma dişse dahi. Asitli hiçbir şey yemeyecekler. Bölge bölge gidersek eğer, şimdi şöyle söyleyeyim. Yutak borusunun işin içine girdiği yerler, yani baş boyun tümörleri, akciğer tümörleri, mide bağırsak tümörleri gene. Bunların hepsinde aynı şey geçerli. Mukozit oluyor. İştah kaybı oluyor. Ve kemik iliğinde bile demir yetersizliğine bağlı yavaşlama oluyor. Onun için demir alımı çok önemli. Bir diğer önemli nokta D vitamini. Çünkü D vitamini hem bizim bağışıklık sistemimize etki ediyor, hem de genel olarak iyiliğimizi sağlıyor. Yani psikolojimizi bile, depresyonu bile etkileyebiliyor. Onun için muhakkak D vitamini seviyesine baktırmak gerekiyor. Biz numune hastanesinde bunları bakıyoruz ilk günden ve hastalarımıza ona göre bir D vitamini replasmanı veriyoruz. Nasıl olması gerektiğine kişiye özel. Türklerde D vitamini çok güneşte kalıyor olmamıza rağmen enzim eksikliği olduğu için güneşten aldığımızı vücuda kullanacak şekli getiren enzimde problem olduğu için kullanamıyoruz. Onun için hatta güneyden gelen hastalarımızda bile D vitamini eksikliği olabiliyor. Çok önemli. Bir diğer demin bahsettiğim L-arginin. Bu da dışarıdan veriliyor. İmmünosüpresyon durumlarında, daha doğrusu immünonütrisyon sağlıyor. Yani immünitenin güçlenmesini, yaranın çabuk kapanmasını mesela sağlıyor. Gene meme hastalarında, hı hı, keza gene yutak borusu çok yakın seyrettiği için, bizim lenfatik ışınlama yaptığımız alana girme riski olduğu için, bu hastalarımıza da muhakkak yara yeri iyileşmesini sağlayan ek ürünler muhakkak başlıyoruz. Hastalarımızda genellikle çok fazla biz kısıtlama yapmıyoruz. Yani kemoterapi gibi değiliz. Daha E vitamini içeren veya antioksidan içeren şeyler verebiliyoruz. Bir diğeri baş boyun tümörlerinde özellikle tükürük azalması oluyor. Çünkü tükürük bezleri ne kadar korunsa da işin içine girme durumu olabiliyor. Ya sürekli su içiyor bu hastalar ki ne olursa olsun hayat kalitesini çok bozuyor. Yani düşünün, koştuğunuz zamanı düşünün, nasıl ağzınız kuru yapış yapış olur. Tükürük salgılanmadığı durumda aynen bu gerçekleşiyor. Çiğneme, yutma, tat alma tabii ki çok zor oluyor, bozuluyor hatta. Şöyle yapabilirler, çok az limonlu su ve sakız. Sakız çiğnemek orada kalan azıcık hücreleri bile harekete geçiriyor ve tükürük salgılanmasını uyarıyor. Ya da şimdi dünyanın da kabul ettiği, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği akupunktur. Orada kalmış olan canlı hücreleri uyararak tükürük salgılanmasını sağlayabiliyor. Alternatif olarak yani bunlar kullanılabiliyor. Başka ilaçlar da var. Fakat hani etkinlik tam olarak kanıtlanmış olmadığı için biraz daha deneysel çalışmalar. Onun için rutine girmiş çalışmalar değil. Şimdi yukarıdan başladık. Önce tükürüğü düzenledik.
Evet.
Arkasından boğazında ağrı varsa, yutakta bir problem varsa, dışarıdan ilaçlarla veya ürünlerle veya işte medikal nütrisyonla onları düzenledik. Bu arada hasta asitli yemedi, köpüren içeceklerden içmedi, acı yemeyecek, kabuklu kuru yemiş tarzı şeyler yemeyecek. Bir de ben hastalarıma mesela çok yağlı yememelerini öneriyorum. Çünkü çok yağlı yendiği zaman hem hazım problemi yaşayabiliyor kişiler, hem mide bulantısı olabiliyor. Onun için yağlı yiyeceklerden uzak kalmasını öneriyorum. Burada altını çizerek, belki beslenmeyle alakalı değil ama sonuçta beslenmeyi etki eden, tedaviye etki eden bir durumu özellikle belirtmek istiyorum. Radyoterapi alırken, yani tüm tedaviniz boyunca, tüm hayatınız boyunca lütfen sigara içmeyin. Sigara içecekseniz eğer ne siz yorulun, ne biz yorulalım, ne de sizin yerinize tedavi olabilecek başka bir hastanın hakkını çalmayın. Sigara içecekseniz lütfen bizimle iletişime geçmeyin.
Evet.
Çünkü sigara içtiğiniz zaman hücre oksijenlenmesi azalıyor, siz tedavi oluyorsunuz. Biz bu taraftan size beslenme ile ilgili destek veriyoruz ama sigara mahvediyor.
Her şeyi yıkıp atıyor o zaman. Dikkat
kesinlikle
etmek lazım.
Kesinlikle. Özofajı da arttırır, mukozu da arttırır, genel durumu da bozar. O zaman ben bunu baştan hastalarıma söylüyorum. Önce kararınızı verin. Ya bizle vedalaşın ya sigara ile vedalaşın diyorum.
Bence sigara ile vedalaşsın.
Bence de. Bence de. Tabi biraz da baskı yapmıyor diyelim sigarayla vedalaşmaları konusunda. Oh, hayır.
Yani yapmak da gerekiyor. Evet. Eğer bu kadar hücreyi etkiliyorsa mutlaka sigarayı bırakmaları lazım. Eğer varsa kullanan inşallah bırakır diyoruz. Bizim.
İnşallah. Şimdi tabi sadece ağızdan beslemiyoruz hastaları. Genel durumu artık iyice bozulmuş. Geri dönüşümsüz yola girdiğine inandığımız hastaları damardan beslemeye başlıyoruz. Hı hı. Damardan besleme de iki şekilde oluyor. Ya geçici, periferik dediğimiz işte kol damarlarından 5 gün üst üste besliyoruz. Ya da santral şekilde total dediğimiz, yani hastanın oral alımı hiç kalmamış oluyor. Artık ağızdan hiç alamıyor. Ya gücü yok, yiyemiyor. Ya genel durumu çok bozulmuş. Bu durumda da hastaları dışarıdan besliyoruz. Bu istemediğimiz bir durum. Geri dönüşümü zor olan bir durum. Hiçbir hastamın o seviyeye gelmesini temenni etmiyorum. Hı hı. Bunun için doktorla iletişim halinde olmak çok önemli. Bunun için beslenmeye doğru zamanda başlamak çok önemli. Her şeyden yemek çok önemli. Yumurta yemek protein açısından. Et yemek gene protein açısından çok önemli. Düzgün ve düzenli yemek çok önemli. Şimdi Hastaların genelde sordukları sorular vardır. Diyorlar ki mesela, niye iştahım yok? Niye kilo kaybediyorum? Bir kere hastalığınızdan dolayı iştahınız olmayabilir. Bu nedenden kilo kaybediyorsunuz. Yeterli yeseniz bile kilo kaybınız olabilir. İşte o durumda tekrar nütrisyon işin içine giriyor. Yani medikal nütrisyon işin içine giriyor. Tedaviler, radyoterapi, kemoterapi, baştan söylemiştik. Ağız kuruluğu olması. Veya sizin de belirttiğiniz gibi bölgesel olarak radyoterapi. Ha şu da sorulabilir. Ben efendim bacağımdan tedavi alıyorum. Yani ağzım burnum işin içine girmiyor. Bağırsaklarım işin içine girmiyor. Radyoterapi tedavi sırasında normal dokuları da etkilediği için normal dokuların çabuk toparlanmasını sağlamak amacıyla bazı ürünleri dışarıdan kullanıyoruz. Yani siz ayrıca normal yemek yemelisiniz. Çünkü radyoterapi birkaç şekilde etki ediyor. Direkt etkisi var, indirekt etkisi var. İndirekt etkisini de vücuttan kaşeksin denilen bir madde salgılatarak yapıyor mesela. Diğer ismi de TNF alfadır onun. Hı hı. Kaşeksin, yani daha doğrusu kaşeksi hastanın kilo kaybı demek anlamına gelmekte zaten. Kaşeksin salgılandığı zaman hasta kilo kaybediyor. Hı. Sadece bacağından tedavi oluyorsa. Hayır, düzgün beslenmeye devam etmek zorunda hasta. Yoksa kilo kaybı olur. Bu niye bizim için dezavantaj? Biz hastalarımıza bilgisayarlı tomografi üstünden planlama yapıyoruz. Ve tüm organlarını ve bedenini çiziyoruz. Hasta kilo kaybı yaşadığı zaman alanlar, doğru alanlar olmuyor. Bunu önlemek için muhakkak. Yani sizin şimdi ikinci bölümde başta söylediğiniz gibi bölüm olarak, bölgesel olarak efendim omzundan tedavi alan bir insanın da mı? Hayır, evet daha doğrusu onun da tedavisi sırasında beslenmesine dikkat etmesi şart.
Yani her halükarda hücreler etkileniyor.
Evet, salgı var çünkü vücut tepki veriyor. Bölgesel tedavi olmasına rağmen oradaki hücrelerin verdiği tepkiler nedeniyle kilo kaybı, radyoterapinin etkisiyle kilo kaybı gene olabiliyor. Onun için çok önemli. Veya niye kilo kaybediyor? Hasta ağrısı oluyor. Evet. Yani bacağından tedavi alıyor ama çok şiddetli ağrısı var. Ağrı olduğu zaman hasta yemek yemiyor, yemek yemek istemiyor. Ne olacak ki? Radyoterapi dizinden alıyor mesela. Hı hı. Gene önemli. Bu hastalar nasıl beslenmeli? Muhakkak hekimiyle konuşarak. Düzgün, düzenli beslenmeli. Yani onlar için şunu diyemem. Radyoterapi alanında olmadığı için yutak borusu veya gastrointestinal, mide bağırsak sistemi, efendim asitli yemesinler, işte acı yemesinler. Hayır, onlar tabii ki eğer alışkanlıkları bu yöndeyse yiyebilirler. Onda bir problem yok, alanın içine girmediği için. Ama gene düzgün beslenme çok önemli. Depresyona girdiyse hasta, gene
İyi beslenmede problem var.
Evet. Evet, yani gene omuzundan tedavi alıyor hasta. Aslında sindirim sistemiyle hiçbir alakası yok ama depresyondaysa gene önemli. Burada iş hasta yakınlarına düşüyor, onlar fark edecekler. Hasta fark etmeyebilir bunu çünkü.
Yani can alıcı noktası bu burada. Hasta yakını da mutlaka hastayla birlikte yemesine içmesine mutlaka dikkat edecek.
Evet, sıvı alımı da çok önemli. Yani yeterince su içebiliyor mu hasta? Sadece su değil, çorba da içiyor mu? Mesela çorbayı yoğun çorbalar içmesini tercih ediyoruz. En azından aldığında vücuduna girmiş olan miktar daha fazla olsun diye. Ama yanında muhakkak sıvılarını da alması lazım. Yoksa tırnak işareti içinde hasta kurur. Kurumasını da istemiyoruz hastanın.
Evet, yani hasta yakınlarına düşen görev şu: eğer hasta beslenmesine dikkat etmiyorsa hasta yakını buna dikkat edecek. Gerekirse hekimiyle beraber veya hekimiye sorduktan sonra yemesi gerektiğinin mutlaka söyleyip ve zorla yedirilmesi gerekiyorsa zorla yedirecek. Yani bir şekilde yiyecek,
evet.
Yani.
Evet, onlar ilaç çünkü. Evet. Yani gıdayı da ilaç olarak düşünecek. Yumurta mı yiyecek? Onu yumurta olarak görmeyecek. Nasıl hamilelikte biz kadınlar bebeğimiz için günde bir yumurta muhakkak yiyorsak, seviyorsunuz veya sevmiyorsunuz. Yani hamilelik boyunca insanlar yumurtanın 40 çeşidini üretirler kolay yiyebilmek için. Aynı şey geçerli. Bunu da üstelik kendiniz için yapacaksınız. Yumurta ye dediyse doktorunuz, onu sevmiyorsanız bile ilaç olarak düşüneceksiniz ve onu yiyeceksiniz. O size gerekli olduğu için yazılmıştır. Çünkü böyle kişiye özel diyetler çıkartılıyor. diyetisyenler, kalori hesabıyla çıkartılıyor bunlar. Elimizden geldiğince de farklı ürünlerden koymaya çalışıyoruz ki insanlar bıkmadan yiyebilsinler tabii ki. Ama sizin için çok önemli bu. Aynı şekilde mide bağırsak sistemiyle ilgili problemi olan hastalarımızda da tedavi alan karaciğer işin içine giriyorsa mesela, pankreas işin içine giriyorsa çok önemli. Çünkü pankreas da eğer siz çok şekerli yerseniz insülin salgılanmasında problem olabilir veya karaciğerde salgılanmalarda problem olabilir. Onun için biraz daha şeker kısıtlı yemeniz lazım. Dediğim gibi çok kişiye özel, sadece bölge olarak değil ama kişiye evet. özel düzenlemeler yapmak lazım.
Evet. Evet, genel manada biz hani bir kanser hastasının ne şekilde beslenmesi gerektiğine dair birçok bilgi aldık. Esasında daha da uzun bunu uzatabiliriz ama vaktimizin sonuna geldik hocam. İnsanların beslenme noktasında kanser hastalarının, özellikle tedavi gören hastaların bu hususta en önemli şey, ki vurguladığınız şey çok önemli, bir ilaç gibi göreceğiz bunu. Bize şifa veren bir hal gibi göreceğiz. Mutlaka beslenmemize dikkat edeceğiz. Asitli yiyeceklerden kanser hastaları mutlaka uzak duracaklar. Çok önemli. Şekerden uzak durmaya dikkat edecekler. Bölgesel olarak etkilendikleri şeylerden mutlaka uzak duracaklar. Ama en başta bu işe başlamadan önce klinikte mutlaka bir diyetisyenle veya uzman hekimle ne yapması gerektiğini mutlaka ve mutlaka görüşmesi lazım. Ben de bir şeyler öğrenmişim herhalde. Burada sizin sayenizde ben de öğrendim. Dediğim gibi vaktimizin sonuna geldik. Ben son sözü yine konuğumuza bırakıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun söyleyin. Ardından sonlandıralım programımızı.
Lafı ağzımdan aldınız. Çünkü bu söylediğinizi Hipokrat yüzyıllar önce söylemiş. Yiyeceğiniz sizin ilacınızdır evet. demiş. Tüm kanser hastalarına sesleniyorum. Lütfen gıdanıza, tedaviniz kadar özen gösterin. Doktorunuzun reçete ettiği ilaçlarınızı, medikal nütrisyonlarınızı düzgün kullanın ve arada çalan şarkıyı hiç aklınızdan çıkarmayın. Baştan silin her şeyi ve baştan yeniden başlayın. Çünkü hayat devam ediyor ve siz hayatın içinde olursanız bizler çok daha mutlu olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim bu güzel mesajınızdan dolayı da. Değerli dinleyenler, bir Sağlıcakla programının da tekrar sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çiftçinin sesi.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.